Merhaba sayın dinleyici. Nuri Bilge Ceylan serisinin 3. kısmı için mikrofon ardındayız. Üzerinde sohbet edeceğimiz bu 3. film 2002 yapımı Uzak. Karlar altında bir İstanbul'un hakim olduğu filmde hayallerini yitirmiş bir adam ile hayalleri yeni yeşermiş köyden şehre inen bir gencin aynı evdeki hikayesini izliyoruz aslında. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Podcast dinlerken YouTube'daki reklamlar tüm zevkinizi bozuyor. Bu durumdan bıktık diyorsanız Spotify'dan da bizleri dinleyebilirsiniz. Spotify linkini açıklamalarda bulabilirsiniz. Uzak filmini hikayenin nasıl filme dönüştürüleceğiyle veya dönüştürüldüğüyle ilgili başlamak istiyoruz. Tabii ki de Nuri Bilge Ceylan'ın filmlerinde hakim olan doğa sesleri ve manzara ile açılış bu filmde de gözüküyor. Kahraman kameraya yaklaşıyor, bir an kayboluyor. Sonrasında tekrar kahramanı kameraya yaklaşırken görüyoruz. Yanımda Berkay ve İsmail var. Bir önceki podcastlerde söylemeyi hep unuttuğum tanıtım faslını da geçtikten sonra onlara bu filme nasıl sinematografik yaklaşabiliriz diye sormak istiyorum. Evet Berkay.
Bu Taşra üçlemesinde birinci filmde kasabada daha siyah beyaz ve fotoğraf olarak ayrıntılara giremediğimiz bir anlatımı görüyoruz. Mayıs sıkıntısındaysa bir fotoğraftan ziyade bizzat ayrıntıları gözümüze sokan ve o ayrıntılardaki insanların sıkıntılarını hissettiren bir gösterim sinematografi görüyoruz. Uzak filminde ise bu ikisini dengeli bir şekilde kullanıyor. Hem her bir kareye bir fotoğraf gözüyle bakabilirken hem de karakterlerin yüz ifadelerindeki, düşüncelerindeki ayrıntıları da daha iyi hissedebiliyoruz, farkına varabiliyoruz. Filmler, yani bu üç film nazarında konuşacak olursak, üçü de isminin bağlamından çıkmayan filmler. Benim diyeceklerim bu kadar çünkü bunu sadece kişisel gözlemlerimle aktarıyorum. Yetkili kişi ben değilim.
Tabii üçümüz de yetkili kişi pek değiliz de yorumlardan da o anlaşılıyor. Yani
yorumlarda. Filmin tekniğini incelemek benim için fazla bir şey çünkü bunun hakkında bir tecrübem yok. Yani öğrenme arzum varla yok arasında ve insanları yani eğer bir sinema öğrencisi ise bizi dinlemelerini, izlemelerini tavsiye etmeyiz. Çünkü bu işi yapacak insanlar biz değiliz. Ama biz daha çok bu sembolik anlatımlarda, o hayatın olağan, filmlerdeki hayatın olağan akışlarında anlam çıkarmaya ve bu anlamları ifade etmeye çalışıyoruz.
Ki Berkay aslında, evet yani aslında sen bu podcast'lerin amacını güzel açıkladın biraz önce. Yani buradan sinematografik bir açılım beklemek çok doğru olmaz. Zaten üçümüz de farklı bölümlerde öğrencileriz veya mezunlarız. Bu yüzden bu şekilde bir beklentiye girmek yanlış olur. Ama tabii ki de bu anlatımı yakalayabilmek, o filmdeki o anlatıyı açıklayabilmek açısından bazen başvurabiliyoruz. Başvurduğumuz anlardan da biri. Yani bu üçlemeye baktığımızda, Taşra filmleri üçlemesine baktığımızda karakterlerin isimleri değişse de bu Taşra üçlemesinin bütünlüğü aslında değişmiyor. Buradan kastettiğim şey ne? Nuri Bilge Ceylan farklı farklı kendi aktarımları, tasvirleriyle kendini filmlere
simüle ediyor diyebiliriz. Aslında bu filmlerin hepsinde Nuri Bilge Ceylan, evet Nuri Bilge Ceylan bizzat kendi gözlemlerini filmlere aktarması var ama bu karakterlerin hepsi şu anki Nuri Bilge Ceylan değil. Bu karakterlerin bazıları başarısız olmuş Nuri Bilge Ceylan, bazıları başka şekilde sıkışmış Nuri Bilge Ceylanlar. Yani bu filmlerde ben Nuri Bilge Ceylan'ın kendi yaşamını özellikle Çanakkale bağlamında simüle ettiğini düşünüyorum. Bu simülasyonlarda kasaba filminde yurt dışına çıkmasına rağmen o Çanakkale'den, Çan'dan ayrılamamış bir adam var, Emin. Hı hı. Ondan sonra Mayıs sıkıntısında sadece filmlerini çekmek isteyen, başkalarını umursamayan, yani başkalarının sıkıntısına kayıtsız kalan bir kişi
Muzaffer.
Muzaffer. Aynı şekilde üçüncü filmde ise Mahmut karakteri İstanbul'a hayalleri, idealleri üzerine gidiyor fakat o hayaller, idealler başarılamıyor ve sadece orada hayatta kalmaya dönüyor işi. Her şey monotonlaşıyor, işini yapıyor. Her yapacağı işinin saati belli, yiyip içtiği şeyler belli. 50'lerden itibaren köyden kente göçen ve oraya entegre olamamış, ne tam köylü ne de tam kentli olabilmiş birisinin yaşamını görüyoruz. Kendisinin memleketten akrabası geldiği zaman ona karşı daha böyle üstün davranmaya çalışan bir kentli havası verirken o akrabası gittiği zaman gidip bir içilir mi lan o dediği gemici sigarasını içen bir adam görüyoruz. Bu Nuri Bilge Ceylan'ın kendisi aslında ve olmasaydı yani o birinci, ikinci, üçüncü filmler serisinde o mütevazi filmleri bunları deneyip bir şekilde başarılı olmamış olsaydı belki Nuri Bilge Ceylan o günkü Muzaffer olacaktı. İşini sadece para kazanmaya yönelik ideallerini gerçekleştirememiş bir insan olacak. Bu filmin şimdi Taşra üçlemesindeki kendi fikirlerime göre yani kendi görüşüme göre Nuri Bilge Ceylan'ın simülasyonları olduğunu varsaydım. Bu biraz daha Taşra üçlemesine dışarıdan bir bakıştı. Sizin eklemek istediğiniz bir şeyler var mı İsmail Onur?
Şöyle simülasyon, senin bahsettiğin o simülasyondan yine ben de bahsetmek istiyorum ama bu sefer filmdeki bir simülasyondan bahsetmek istiyorum. Senin de filmi izlerken bahsettiğin bir simülasyon bu. Yusuf da zaten Nuri Bilge Ceylan filmlerindeki o hayal ile gerçek arasındaki gidip gelmelerin aktarılışını Yusuf karakterinde de görüyoruz. Orada da mahallede yaşayan bir kadına ilgi gösterirken havalı havalı sigara yakıp gözlük takması aslında Yusuf'un o anki hayalini tasvir etmişti. Mehmet Emin Toprak Mayıs sıkıntısında birebir kendi hayatı tasvir edilirken Uzak filminde kendisinin başarısız olduğu bir simülasyon içinde tasvir ediliyordu. Çünkü Mehmet Emin Toprak fabrikada çalışmaya devam ederken Uzak filmin sırasında hala film içerisinde de yer almaya devam etti. Bu Mehmet Emin Toprak'ın bu kendi farklı simülasyonlarının gerçek hayatta ve filmde yer alışı da simülasyon başlığı altında incelenebilir diye düşünmüştük. Jenerik girerken arka ses, artık sinematografiye de devam etmekte fayda var. Jenerik girerken arka ses hikayenin sesi olarak devam ediyor. Bir jeneriği izlemektense hikayenin devamlılığını başlangıçta dinleyebiliyoruz. Bu Taşra filmlerinin temel ortak bir özelliği sayılabilir aslında. Yine çok ortak bir özellik olarak sıkıntı aktarımı için Mayıs Sıkıntısı filminde çok gördüğümüz o kapı eşiği çekimleri de bu sinematografi altında listelenebilir. Bir de o Yusuf'un hayalindeki o gemici olabilme meselesini izleyiciler gözünde tekrarlaması açısından, izleyicilerin zihninde tekrarlaması açısından Nuri Bilge Ceylan'ın da gemi sesinin yaygın olarak kullandığını, gemi sesini yaygın olarak kullandığını görüyoruz. Amaç tabii ki de karakterin hayallerinin uzantısında izleyicileri bırakabilmek, orada izleyicileri yaşatabilmek diye düşünüyorum. Müzik hakkında söylemek istediğiniz bir şey var mı? Kullanılan müzikler ve hikayenin aktarılış bakımından.
Müzikler için şunu söyleyebilirim. Genel olarak Nuri Bilge Ceylan arka fon müziği olarak seçtiği Mozart olsun, başka şeyler olsun. Böyle daha ruhsal olarak filmden uyumlu müzikler. Ama filmin jeneriği içerisindeki şarkılarsa orada karakterin durumunu tasvir eden şeyler. Örneğin Yusuf karakteri bir kızın peşinden giderken yani bir kızı takip ederken Kıraç'ın Pes Etmek Olmaz şarkısı çalıyor ve bunu aynı şekilde kahvehaneye girdiği zaman İbrahim Tatlıses'in sesi geliyor çaresizlik üzerine. Çaresiz kalmış diye. Yani bu şarkılar karakterlerin bulunduğu ortamlardaki yani amaçlarına uygun olarak onları bir yardımcı öğe olarak tasvir ettiğini söyleyebilirim ben.
Daha önceki filmlerde böyle müzik kullanımları var mıydı? Ben sözlü müzik kullanımları kullandığını çok az rastlamıştım Nuri Bilge Ceylan'ın. Gerçi daha önceki...
Daha çok işte şeydi, böyle doğa sesleri, işte rüzgarın sesi, ne bileyim kuşların sesi falan. Burada artık o şeye göre, sahnede o yansıtmak istediği fikir ve düşünceye göre işte müzikler de eklemiş. Bunun öncesinde böyle bir şey ben hatırlamıyorum.
Yani bana da öyle geldi. Sanki burada ekonomik fonun artmasıyla birlikte gelen özgürlük mü diyebiliriz acaba Nuri Bilge Ceylan'a bu şarkıları, bu işte müzik içeriklerini kullanabilmesine?
Öyle. Yani sadece ekonomik fon olarak değil de daha çok yaptığı işe bir şeyler eklemek istiyor. Yani zaten kan ödüllerinin almasını sağlayan en büyük neden de, yani en büyük şeylerden birisi de bu olduğunu düşünüyorum. Eklediği filmleri sürekli daha da geliştiriyor, daha da değiştiriyor. Örneğin Kasaba filminde çok yüksek oranda sessizlik hakimken, sadece bir fotoğraflar hakimken Mayıs sıkıntısında diyalogları artıyor. Ve Uzak filminde de diyaloglar artıyor. En sonki Ahlat filmine geldiğimiz zaman film daha çok biçimden çok içeriğe yönelik. Yani mesela
diyalogların çok daha fazla arttığını da orada da görebiliyoruz aslında.
Evet. Ya yani diyaloglar çok daha fazla artıyor ve yani en son Ahlat filmini izlediğimiz için Ahlat filminden örnek veriyorum. Bu üçlemede kameralar sabitken Ahlat Ağacı'nda neredeyse kamera oyuncularla beraber hareket ediyor. Yani bu fotoğrafsal bir çekim tarzından feragat ediyor. Yani değiştiriyor. Sabit kalmak istemiyor. Yeni bir şeyleri deniyor sürekli. Ben bunun şeyi olarak görüyorum.
Sanırım bunun nedeni, yani kendi anlatım biçiminin dışına çıkmasının nedeni şu olabilir. Çok fazla set ekibinin olmasıyla birlikte olanakları da artıyor. Olanakları arttığı için de farklı farklı yöntemler denemeye çalışıyor. Belki de fotoğraflama biçiminin de bu yüzden değiştiği söylenebilir. Bu zamana kadar anlatım açısından, yani Nuri Bilge Ceylan'ın Uzak filmindeki anlatımı açısından biraz daha kamera ve ses yönünden incelemiştik. Peki içerisinde sakladığı, o hikayede sakladığı sembolik anlatımlara örnekler verebilir miyiz?
Mahmut'un Yusuf'u evine aldıktan sonra Yusuf'un odasına yerleşmesiyle beraber tavana bakmasından söyleyebiliriz. Tavanda bir lambaya bakıyor ve orada bir kaç saniyeliğine sabit kalıp orada bir ses yükseltmesi oluyor ve Nuri Bilge Ceylan'ın orada bir sembolik anlatım verdiğini anlıyoruz. O sembolik anlatımı yorumlarken şunu düşündüm. Oradaki lambanın altı tamamen karanlık, yanlara ışık veren bir lamba. Burada Yusuf'un önünü göremediğini, yani bir amacının olduğunu ama bu amacını gerçekleştirirken tam olarak nasılını gösterdiğini düşündüm. İfade, yani bu sembolik anlatımı ifade etmek zor bir şey, çünkü yani Nuri Bilge Ceylan'ın vermek istediğiyle benim anladığım tamamen bambaşka olabilir. Dinleyiciler eğer dikkat etmediyse 18. dakika ve 16. saniyede bu sahneye denk gelebilir.
Ya orada vermek istediği mesajı ben de anlamadım ama vermek istediği mesajın olduğunu orada altta olan o gerilim müziğinden anlayabiliyoruz aslında. Orada bir vermek istediği mesaj var ama belki de senin dediğin mesajı da vermek istiyor olabilir. Dediğimiz gibi sembolik bir anlatım olduğu için çok fazla yorumlamaya açık bir sahne aslında. Farklı bir sembolik anlatım da o Yusuf'un gemilerin o limanda dolaşırken gördüğü o batan gemi, İstanbul gerçeklerini de yüzüne vuran bir sembolik anlatım aslında. Yine aynı şekilde eşiyle olan ilişkisini tasvir edebilmek adına belli ki bu ilişki sırasında geri dönülmez bir kararı alıyor. Bu yüzden de iki ışık arasında kalıyor. Yani ya eşine geri dönmesini isteyecek, eşinin geri dönmesini isteyecek. Ya da tamam, yani hayatına, evet, hayatına yalnız bir şekilde tamamen çıkaracak. Tam bu sohbeti diyaloğu görmüşken, eşiyle olan sohbeti diyaloğu görmüşken fotoğraf çekimine başlıyor ve yumurta şeklindeki cismin hareketlilikten sonra geri hareket ettiğini görüyoruz ve iki ışık arasında arafta kaldığını görüyoruz. Burada da bir sembolik anlatım olduğunu görüyoruz. Hatta bunu düşündükten sonra Berkay da farklı bir açıklama getirmeye çalıştı bunda. O da Çanakkale'den bir Tarkovski olmak adına gelen bir kişinin eşikte arafta kalması örneğini verdi. Bu da çok mantıklıydı. Dediğimiz gibi sembolik anlatım olduğu için farklı farklı açıklamalar da mevcut oluyor.
Bir başka sembolik anlatımlardan biri ise Yusuf'un İstanbul'da dolaşırken balıkları görmüş olması. Yani balık kabı var. Birisinde tamamen ölü balıklar var. Diğerinde ise azıcık bir suda çırpınan balıklar var. Ve bunların tam ortasında tek başına hayatta kalmak için çırpınan bir balık var. Bu tasvirde ben şöyle algıladım. Köyünden, yani ekonomik kriz dolayısıyla köyünden ayrılmak zorunda kalan Yusuf'la bir şekilde İstanbul'da yolunu tutturmuş. Yani o zaman bir kriz var 2000'li yılların başında. Bu filmde onu içererek, onun sahnelerini göstererek yapıyor. Her yerden işçi çıkartılıyor. Ekonomik durum çok kötü. Ve Yusuf gibi karakter köyünden, memleketinden zorunlu bir şekilde ayrılıyor. Bu ayrılımla da taşradan kente gelen kişi ne köyünde kalarak o ölü balıklar gibi oluyor, ne de İstanbul'daki kentliler gibi azıcık bir suda çırpınmaya veya hayatın monotonluğuyla yaşamaya devam ediyor. Bu ikisi arasında kalan ve tek başına çırpınmaya, nefes almaya çalışan bir balık olarak Yusuf'u tasvir edebiliriz. Benim buradan filmin, gördüğüm buydu.
Katılıyorum sana. Filmin başından sonuna kadar Yusuf'un en son o anahtarı bıraktığı sahneye kadar bu arafta kalmışlığı görebiliyoruz. Yani o balığın o iki kaseden çıkmış halini tamamıyla görebiliyoruz. Filmin sonunda da zaten o arafta kalmışlığı bitiriyor. Ne yaptığını bilmiyoruz ama sonuçta şehirden ayrıldığını, farklı bir yöne gittiğini de biliyoruz. Artık karakterlere geçmek istiyorum. Yani çok fazla üzerinde durduk. Nasıl bir anlatım yakaladığını Nuri Bilge Ceylan'ın. Peki karakterler hakkında düşüncelerimiz neler? Öncelikle tabii ki de Nuri Bilge Ceylan'ın tasviri olan, aslında olumsuz olarak tasvir ettiği, kendisinin belki de olumsuzlaması diyebileceğimiz, sanatı da ticarete dönüştürmesi açısından olumsuzlama diyoruz. Çünkü Nuri Bilge Ceylan'ın herhangi bir para isteği veya maddi bir çıkar doğrultusunda film yapmadığını biliyoruz. Bunun olumsuz tasviri olduğunu düşünüyoruz bu yüzden. Bir de Nuri Bilge Ceylan 2014 Kış Uykusu Kan veya farklı bir festivalde olabilir. Oradaki festivalde verdiği bir röportajda da şunu söylüyor. Şu soruya karşılık şu cevabı veriyor. Hangisine daha çok, hangi karaktere, hangi filme daha çok yakın görüyorsunuz kendi karakterinizi şeklinde sorulduğunda ise Uzak filmindeki karaktere diyor. Buradan da şunu anlayabiliriz. Nuri Bilge Ceylan her ne kadar karakterini tam olarak birebir yansıtmasa da, birebir eş görülmese de benzer niteliklere sahip olduğunu görebiliyoruz Mahmut'un. Bunu da film içerisinde Koza Kısa filminin afişini de gördüğümüzde bunu kesinleştirebiliyoruz. Odasında var olan bu afişle de bu tasviri kesinleştirebiliyoruz. Bir yandan Nuri Bilge Ceylan'ın Rus edebiyatına, Çehov'a ve farklı Rus yazarlara ve yönetmenlere duyduğu ilgiyi de düşünürsek, Mahmut karakterinin Rus filmleri izlemesi aslında yine bu tasvirin bir ürünü olarak gösteriliyor. Mahmut'taki bu aslında Nuri, şu an düşündüm, NBC'de de kayıtsızlık var mı diye düşündüm de.
Yani bir karakterinde genel olarak izleyen, yani soru sormadığın sürece fazla konuşmayan bir insan yapısı var. Yani içine yani, kapanık bir insan olduğu anlaşılabiliyor.
Nuri Bilge Ceylan'ın da kayıtsız olabileceğini düşündüğümüzde Mahmut'la, hatta Mayıs sıkıntısındaki Muzaffer'le de bir benzerlik taşıdığını görebiliyoruz. Daha podcast'ın başında Berkay'ın da belirttiği gibi şeyden başlayan, 1950'den başlayan ve köyden kente göçlerle birlikte burada bir çarpık kentleşme oluşuyor. Bunun nedeni şu şekilde açıklanabilir. Sanayi devriminde oluşan göçle burada oluşan göç çok farklı. Çünkü sanayi devriminde Avrupa'da oluşan göç köyden gelen iş gücünün tatmin edilebildiği bir sanayi kuruluşu vardı. Fakat İstanbul'da ve Türkiye'nin büyük şehirlerinde 1950'lerde böyle bir sanayi onları tatmin edebilecek, köyden gelenleri tatmin edebilecek bir sanayi olmadığı için çok fazla yerleşme çarpık ve çok fazla kara borsaya ulaşıyor ticaret.
Yani
sonrasında
şöyle söyleyebiliriz. 50'lerde Marshall yardımlarıyla beraber traktör tarzı araçların tarımda kullanımının sıklaşmasıyla beraber orada köylerde, kırsal alanlarda işçi fazlası oluşuyor. Yani insan enflasyonu oluşuyor. Bu insan enflasyonu da bir şekilde şehirlere, kentlere giderek orada bir talep olmadığı halde oraya gidip bir şekilde hayatta kalmaya, hayatlarını idame ettirmeye çalışıyorlar. Bir anda yani yıllar içinde bu kadar yüksek iç göçün sonuçları olarak da çarpık kentleşme, kültür karmaşası kaçınılmaz oluyor.
Ve bu kentleşme, çarpık kentleşme ve göç imelenerek devam ediyor 80'lere kadar. 80'lerde ise Turgut Özal bir karar alıyor. Kararlardan sonra da Türkiye liberalizme kaymaya başlıyor. Turgut Özal da zaten hükümeti ele aldığında bu liberalizmi neoliberalizm adı altında sürdürüyor. Mahmut ise bu neoliberalizmin, ekonomik olarak aktarılan bu neoliberalizmin kendi sosyal hayatına entegre ettiği liberal hayatı yaşayan bir karakter. Bu yüzden kayıtsız ailesine, arkadaşlarına, akrabalarına kayıtsız olduğunu bu yüzden söyleyebiliriz. Mahmut hakkında farklı bir şey var mı notlarımız dışında sizce?
Mahmut hakkında birkaç bilgiler vermek istiyorum. Mahmut'un o bireyci hayatını, yani Nuri Bilge Ceylan'ın başarısız versiyonunu şeyde görebiliyoruz. Nuri Bilge Ceylan'la benzerliklerini. Mesela o kullandığı mini arabası tamamen Nuri Bilge Ceylan'ın gündelik hayatında kullandığı kendi arabası. Aynı şekilde evde, yanlış bilmiyorsam veya yanlış hatırlamıyorsam, evi de kendi evi normalde. Orayı çekimler için kullanmaya başlıyor. Yani bu bilgilerle Nuri Bilge Ceylan'la Mahmut karakterini biraz daha özdeştirebiliyoruz.
Kesinlikle. Yani Nuri Bilge Ceylan hakkında herhangi bir anlatım yakalanmak istiyorsa kendisinin de belirttiği gibi Uzak filmindeki Mahmut filmini inceleyebiliriz. Peki Yusuf karakterine geldiğimizde neler görebiliyoruz? Ben bir kere entegrasyon eksikliklerini görüyorum. Neden? Çünkü şehir hayatına tam alışık değil. Bir kere şuradan anlayabiliyoruz bunu. Gemilerde çalışmak için ajantalara gitmek yerine direkt limanlara gidiyor. Burada bir oradaki organizasyonu görememe, algılayamama hali var. Diğer taraftan teknolojiyle de tam olarak güzel, uygun bir imtihan veremiyor. Örneğin Mahmut ışığı kaldırmasını istediğinde o cihazı, o aleti tamamen kaldırmaya çalışıyor absürt bir şekilde. Böyle entegrasyon eksiklikleri var. Fakat Yusuf'un ev içerisindeki entegrasyonunu tartışmamız gerektiğini düşünüyorum daha çok. Yusuf'un ev içerisindeki entegrasyonundan kastım, yani Mahmut'la nasıl bir ilişki kuruyor ve Yusuf'un İstanbul'daki hayallerini gerçekleştirmek için evde ne tür adımlar atıyor, bunlardan bahsetmek gerekiyor aslında.
Entegrasyonla beraber şunu bir belirtmek lazım. Mahmut liberal hayatı yaşarken, tamamen içine kapanık bireysel bir yaşamı varken, Yusuf taşradan yeni gelmiş, kentte işlerin nasıl yürüdüğünü bilmeyen, hem bir şeyleri keşfetmeyi seven hem de tamamen olmasa da yeniliğe kapalı bir vatandaş. Bu Yusuf'la Mahmut arasında bir çatışmaya yol açıyor. Mahmut çünkü kendi ailesine dahi kayıtsız kalan birisi. Bunu bir gece telefon çaldığı zaman ve telefonu tam açacakken annesinin olduğunu fark ettiğinde anlıyoruz ve bu telefona cevap vermiyor. Ama Yusuf geldiği zaman Yusuf ilk geldiği gün ailesini, köydekilerini arayan, annesinin dişiyle ilgilenen. Yani burada esas mesele annesinin dişiyle ilgilenmesi değil, birisinde bireyci hayatını yaşayıp ailesine karşı, her şeye karşı kayıtsızlığı, mesafesini arttırırken, bundaysa yani bu taşralı çocuktaysa o ailesinden mesafe olarak kopmasına rağmen ruhsal olarak halen dip dibi olmalarını tasvir ediyor. Ve bu iki farklı bakış açısından dolayı aslında ikisi de taşra kökenli insanlar olsa da yaşam tarzı farklılıklarından dolayı çıkan kavgaya şahit oluyoruz diyebilirim.
Biraz önce hayata bakış açılarının farklı olduğundan bahsetmiştik. Ve bu Mahmut'un daha liberal, daha bireysel yaşadığını, Yusuf'un ise daha kolektif fikirlere sahip olduğunu, ailesiyle o ilişkilerini kaybetmediğini görüyoruz demiştik. Mahmut'la Yusuf arasındaki diğer farklı noktalardan bahsedecek olursak, ben şunu gördüm mesela. Yusuf Türk filmlerinden ve aksiyon filmlerinden daha çok haz alıyor, hoşlanıyor. Mahmut daha çok Rus filmlerinden hoşlanıyor, sanat filmlerinden hoşlanıyor ama şunu da belirtmekte fayda var. Mahmut kendini öyle de gösteriyor olabilir. Yani tam olarak hoşlandığını da göremiyoruz aslında. Hatta Tarkovski hakkındaki o arkadaşıyla olan tartışmasında konuyu değiştirmek için kendi bireysel zevkleri hakkında sorular sormaya başlıyor. Yani orada da kendi belki de Nuri Bilge Ceylan kendi düşüncelerini bastırmış olduğu o düşünceleri entelektüel olmak adına değil ama kendisinin karakterinin olması gereken karakterin veya kendi karakterine karşı farklı gözüken özelliklerini göstermek adına Mahmut karakterini kullanıyor olabilir. Bu yüzden Rus filmlerinden veya sanat filmlerinden bahsederken diğer tarafta kendi o özel hayatına çok fazla ilgi duymasını görüyor olabiliriz.
Ya bunun dışında Yusuf'la Mahmut'un ortak noktaları da var. İki özü taşralı insan olarak. Ortak özelliklerinden birisi, hatta en önemlisi, kadınlara bakış açıları olabilir. Mahmut'la Yusuf arasında, yani Yusuf'un geldiği andan beri, kente geldiği andan beri bir kadınları bir keşfetme, yani bir etkileşime girme amacı var. Bunu bazen bakarak, bazense işte sessizce takip ederek yapıyor ve her seferinde ise başarısız oluyor. Mahmut'unsa hakeza aynı şekilde bu bireyselleşen yaşam, yani Mahmut'un şöyle bir avantajı var. Kentte olduğu için ve oradaki yaşamı belli bir sosyal statüsü olduğu için kadınlarla daha iyi etkileşime, daha yani sağlıklı bir etkileşime, iletişime geçebilir. Ama Mahmut bu bireysel yaşamın getirdiği tercihlerle ailesine koyduğu gibi sevgilisine, kız arkadaşlarına, fuck buddy'sine ve herkese bir mesafe koyuyor. Ve asla onlardan biri gibi olamıyor. Ama Yusuf'taysa bir etkileşime girme çabası olsa da bunu bir şekilde başaramıyor. Ve ilerleyen zamanlarda görüyoruz ki o da Mahmut'a dönüşüyor kadınlara bakış açısında. Yani Mahmut'a dönüşmeden ziyade o da kadınları metalaştırmaya başlıyor. Bunu Mahmut'un ablasının evine gittiği zaman, orada kanepede Fashion TV izlediği zaman fark edebiliriz. Aynı anda Yusuf da o Fashion TV'yi ilgiyle takip ediyor. İletişim kuramadığı, yani orada işte Fashion TV'deki kadınlar, yani aslında orada bir insan değil de daha çok bir beden var. Sadece yani güzel çekici bir beden var. Ve ikisinin de ilgisi bu metalaştırılmış kadınlara yöneliyor. Bunun dışında Mahmut'un ablasının evindeyken ablasının Mahmut'a yaptığını Mahmut da kendi evinde Yusuf'a yapıyor. Burada ikisinin de konumunu düşünürsek Mahmut Yusuf geldiği zaman ona en köşedeki odayı veriyor. Yani kendi yaşadığı yerden en uzaktaki odayı veriyor. Aynı şekilde tuvalette de öyle. Kendi tuvaletini kullanmasını istemiyor. Mahmut'un ablası ise Mahmut'un oturduğu yerde, salonda Mahmut'a geliyor ve orada bir şeylere bakınıp kapıyı kapatarak çıkıyor. Orada Mahmut'u aslında dışlıyor ve genel olarak tavırlarına baktığınız zaman, yani Mahmut'a olan hitabet şeklinden Mahmut'u sevmediği, Mahmut'u dışladığını anlayabiliyoruz. Ve yani bu karakterlerin ortak özellikleri olarak bunları gördüm. Birkaç şey daha eklenebilir veya yani şu an benim aklıma gelmiyor ama eklemek istediğiniz bir şeyler varsa buyurun.
Her ikisinin de kadınlara olan yaklaşımı aslında benzerlik gösteriyor. Senin de belirttiğin gibi metalaştırıyorlar kadınları her ikisi de. Bunun sonucu olarak ikisinin de farklı konjektürlerde de olsa, farklı bağlamlarda da olsa bir kadını takip ettiğini görüyoruz. Takip etmesinin nedeni ise her ikisinin de kadınlara karşı iletişimsizliği. Bu da ortak iletişimsizlik de ortak özellik olarak ortaya çıkıyor. Bir de Yusuf'un daha doğrusu Mahmut'un Yusuf'a karşı tavrı ona Mahmut'un farklı bir karaktere sahip olduğu, daha üstün bir karaktere sahip olduğunu göstermeye çalışıyor aslında. Her ne kadar farklı karakter göstermeye çalışsa da biz anlıyoruz ki ikisi de ortak karakterlere, ortak özelliklere sahip. Yusuf'un temiz olmayışından, evde sigara içişinden sitem etse de Mahmut, kendi de Yusuf'la birlikte ev içinde sigara içmişliği var. Bu yüzden Yusuf'un olumsuz davranışlarından çok aslında varlığından rahatsız olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin bir cinsel ilişkiye girdikten sonra o rahatsızlığı, o suçluluk hissini bastırmak adına kendi özgüvenini arttırmak, kendi tatminkarlığını arttırmak adına yansıma yapıyor ve Yusuf'un o olumsuz davranışlarını aslında kendisinin de dahil olduğu sigara içmek gibi kendisinin de dahil olduğu o olumsuz davranışları yansıtarak suçluluğu gidermeye çalışıyor Mahmut. Buradan da aslında bu yansıma teriminden de birbirlerinin ne kadar benzeri olduklarını görebiliriz. Aslında sonuç olarak Yusuf'un bulunduğu konumdaki hali Mahmut'un tam olarak üstünü örttüğü, şekil verdiği karakter. Çok benziyorlar aslında fakat Mahmut farklı gösteriyor ona. Podcast'in başında Berkay senin de dediğin gibi Mahmut'un içmem dediği, hor gördüğü sigarayı en sonunda içtiğini görüyoruz. Demek ki karşılaştıracağı veya üstünlük sağlayacağı biri kalmayınca, insan yalnız kalınca aşağı gördüğü kişiyi, yani aşağılık insanı tekrar edebiliyor, ona dönüşebiliyor. Bunu görüyoruz. Farklı ilişkiler de var bu film içerisinde, Uzak filmi içerisinde. Bu ilişkilerden biri de Mahmut ve eşi arasındaki ilişki. Bundan biraz bahsetmiştik, iletişimsizlikten bahsetmiştik ve Mahmut'un da Yusuf gibi bu kadını da takip ettiğinden söz etmiştik. Buna biraz daha tarihsel bir perspektif vermek adına Berkay'a topu atıyorum.
Ben bunun çarpık kentleşmeyle beraber, daha doğrusu köyden kente yüksek göçle beraber boşanma sayısı verilerine ulaştım. Kadınların iş hayatına girmesiyle beraber ve de çarpık kentleşmeyle yüksek köyden kente göçün artmasıyla beraber, daha bireyselleşen hayatla beraber bu boşanmaların 1950'li yıllardan beri düşük oranda düzenli bir şekilde 1000 kişide 1.30, 1.80, 1.60, 1.80 diye arttığını görüyoruz. Bu her seferinde, yani özellikle o 99-2000 krizinde bu zirve yapıyor. Ve burada o ekonomik etkiler, yani ekonomik sıkıntıların aslında, yani filmde pek yansıtılmamış olsa da ekonomik krizin kişiler üzerindeki etkilerine de, daha doğrusu evli çiftlerin üzerindeki etkilerine de şahit olmuş oluyoruz.
2000'lerde yükselmesinin bir başka nedeni şu da olabilir. 60 veya 70'lerde artan o feminizm akımından sonra, çünkü Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra savaşa entegre olan kadınların iş barış dönemine geldiğinde dışlandığını görüyoruz. Kadınların entegre olduktan sonra, yani savaşta erkeklerle birlikte işler yapabildiğini gördükten sonra tekrar neden normal hayattaki iş hayatına geri dönülmediğini düşünen ve bu sorularla başlayan feminizm akımı artık Türkiye'de de yer almaya başlıyor 80-90'lı yıllarda. Yani kadın haklarının da genişlediği bu dönemde boşanmaların zirve yapmasına, ivmeyle artmasına neden olduğunu düşünüyorum ben de. Artı olarak yani bu ekonomik nedenlere ek olarak bu nedeni de görüyorum. Feminizm akımının yükselmesini de görüyorum. Şimdi aslında bu noktada birçok şeyden söz ettiğimizi söyleyebilirim. Şu noktada da podcast'i de kapatabiliriz. Ama bazı sorular var ve karakterlerin amaçlarını anlamak açısından, davranışlarını anlamak açısından sormak istediğimiz bazı sorular var. Mahmut'un gümüş saati kaybettikten sonra Yusuf'u köşeye sıkıştırması, sonra gümüş saati aradığı yerden bulmasına rağmen bulduğunu söylememesi aslında farklı açıklamalara neden oldu aramızda. Bu podcast açısından bu nedenler arasında hangisini söylemek istersiniz?
Gümüş saati sormadan önce gidip Mahmut Yusuf'un çantasını arıyor ki daha önceden çantanın üstü kapalı bir şekilde, yani çantanın içi açılmamış şeklinde gösterirken videoda, o gümüş saati aramaya başladığı anda bir gidip oradan Mahmut çıkarken gösteriyor ve daha sonra işte Mahmut'un Yusuf'a sorması ve Yusuf üzerinde sanki Yusuf almış gibi bir hava yaratarak onu sorgulamasına neden oluyor. Ve saati bulduktan sonra da söylemiyor. Yusuf vallahi billahi ben almadım etmedim dedikten sonra odasına gittiği zaman çantasının açıldığını görünce orada bir tepkisi, duruşu değişiyor. Ve yani ben bunu şey olarak görüyorum. Mahmut'un bunu içten içe kendinde hak olarak gördüğünü düşünüyorum. Ben burada Mahmut'un kendi mahremiyetinin ihlal edildiğini gördüğünü ve buna karşılık olarak da gidip Yusuf'un kendi küçük özel mahremiyetini ihlal ederek aslında Yusuf'a istemediğini ve Yusuf'tan artık bıktığını, yani Yusuf'u artık kesin bir şekilde evinden göndermek istediğine dair bir mesaj olarak görüyorum.
Peki. Yani bence de...
Burada bir şey daha var aslında. Neden en başında Yusuf'u evine davet ediyor? Kalabilmesi için izin veriyor.
Aslında davet etmiyor.
Yok ya, sonuçta izin veriyor. Hani bir haftalığına kalabilirsin diyor. En baştan diyebilirdi hani ev müsait değil, olmaz gibisinden.
Ya şöyle ki Mahmut tamam bireyci yaşamın içinde sıkışmış birisi ama taşra kökenli bir adam. Yani bunu... İşte tam Yusuf'u kabul ediyor. Bunun dışında bazı şeyler de var. Mesela Yusuf ikinci aramasında, ailesini aramasını izin istedikten sonra Mahmut gidiyor bunu dinliyor ve işte Yusuf orada şeyi anlatıyor. İşte Mahmut abi Anadolu'da çekimlere gidecekmiş. Beni de yanına çağırıyor. Hani eğer zaten o anda paraya ihtiyacı olduğunu biliyor ailesinin ve İşte orada bakkal veya kime verilecekse o para. Eğer Mahmut abi bana para verirse ben sana gönderirim. Sen de o adamın yüzüne çarparsın diyor. Burada Mahmut bunu dinliyor ve Yusuf'u çekimlere götürüp işini yaptıktan sonra Yusuf'a iyi miktarda para veriyor. Yani tamam genel anlamda kayıtsız da yani şey değil yani böyle hiçbir şekilde ölsün umurunda olmaz tarzı bir insan değil.
Ya aslında kayıtlı olduğu şeylerden biri de, yani biraz önce senin verdiğin örnekten yola çıkarak söylüyorum. Kendi geçmişinde var olan kırsal kesim hayatını karşı bir empati duyuyor aslında. Bu parayı alıp yüzüne çarpın dedikten sonra belki de kendisinin yaşadığı, o dönemde yaşadığı olumsuz olayları belki de hatırlıyor olabilir. Bu yüzden bu empatisi gelişmiş olabilir. Yani kırsal kesim insanlarına karşı bir empatisi gelişmiş olabilir diye düşünüyorum. Çünkü peki, sonuçta kendisi de oradan gelen bir kişi.
Şey daha aslında dikkatimi çekti. Şimdi hep bu Mahmut'la Yusuf'un benzerlikleri ve farklılıklarını hani konuştuk ya. Şimdi sonuçta ikisi de bu şeyden geldi, taşradan geldi. Biri işte şehirde bir hayat kurdu, Diğeri de kurma isteğiyle geldi. Sizce bu iki kişi birbirinin böyle farklı versiyonları? Ya aslında ikisi de aynı kişinin farklı hayat şartlarındaki değişimiyle hani tasvir edilişi olabilir mi? Şöyle toparlayayım hadi. Şimdi bu Mahmut karakteri aslında şeyi temsil ediyor ya, Nuri Bilge Ceylan.
Evet.
Aynı zamanda bu Yusuf da onu tasvir ediyor olabilir mi?
Olabilir. Neden olabilir? Ama zaman dilimleri olarak farklı tasvirler olabilir bu. Yani 30'lu yaşlara kadar Nuri Bilge Ceylan Yusuf olabilir. 30'lu yaşlardan sonra ise tasvir olarak Mahmut olabilir. Mahmut'un da Yusuf'a karşı bu haz etmeyişi aslında kendisinin o yıllardaki, o gençlik yıllarındaki haz etmediği davranışları olabilir belki de.
Gibi. Daha iyi oldu sanki.
Şu da olabilir, şöyle de açıklanabilir. Mahmut ile Yusuf'un yüzleşmesi aslında yönetmenin aktardığı gibi özet olarak bir kırsal kentten yeni göçen birisiyle entelektüel birisinin yüzleşmesinden çok Mahmut'un yani Nuri Bilge Ceylan'ın gençlik yıllarıyla yüzleşmesi de olabilir.
Bu çok daha güzel oldu bence.
Evet, böyle tamamlayabiliriz. Ama şu soruyu da atlamayalım. Neden sakladı gümüş saati? Çünkü Berkay şöyle de cevap vermişti. Yani bunu kendinde hak görüyor cevap vermemeyi. Çünkü ihlal ediyor kendi özel hayatını. Ben de onun özel hayatını ihlal edebilirim şeklinde. Ben de şunu söylemiştim. Söylemek istiyorum yani şu anda. Öncesinde konuştuğumuzda söylemiştim. Kendini suçlamaya devam etsin diye. Yani kendini zan altında bırakmak için aslında söylemiyor gümüş saati bulduğunu. Yani tahammülsüz kalsın istiyor ki bir an önce evden gitsin istiyor da olabilir şeklinde. En son artık o filmin son olarak özeti son sahnede gösteriliyor olabilir. Yani Yusuf'un bulunduğu son sahnede olabilir. Şu sahne çatıda çalışan adam ile uzaklaşan gemi sıralı sahneler olarak gösteriliyor. Aslında çatıda çalışan adam şantiyede veya fabrikada çalışan bir adam gibi gözüküyorsa eğer, uzaklaşan gemi ise aslında kendisinin hayalleri olabilir. Bu yüzden de gerçeklerle hayaller arasında iki farklı görüntü görüyoruz ki zaten sonrasında da evden ayrılma kararı alıyor ki hayalinin uzaklaştığını yani hayalinin gerçekleşemeyecek bir hülya olduğunu o anda anlıyor sanırım. Evet, bugün Nuri Bilge Ceylan'ın 3. filmini de izlemiş, Taşra üçlemesini bitirmiş bulunmaktayız. Bu podcast'te neler anlattık, neler açıklamaya çalıştık? İlk öncelikle sinematografisinden bahsettik filmin. Müziklerin nasıl kullanıldığından bahsettik. Karakterlere giriş yaptık. Mahmut'la Yusuf arasındaki benzerlikleri öncesinde ortaya koyduk ki asıl önemli dikkat çekici olan nokta olan farklılıklarını ortaya koyabilelim diye. Farklılıklarını ortaya koyduk. Sonra da farklı bir ilişki inceledik. Bu da Mahmut'la ve eşi arasındaydı. En sonda artık kafamızda oluşan soruları cevaplamaya çalıştık. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen Spotify'da da takip edin. İyi günler. Abi, çünkü Spotify'da takip etmiyorlar. Bizim amacımız orası ya.